Şiir Gemisi. Çiçeğin rengi soldu, bitti şarkısı kuşun. Yol tenha, dal mecalsiz, su durgun. Tabut yapılan tahta, ev ev taşınan odun. Bahar, ümit yerine. Ey kış, içimde korkun. Allah'ım, kararmasa şu göğün. Dal senin, ağaç senin. Döktüğün yapraklarla, mevsimlerle, gün gün. Geçip gidişi ömrün. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Şiir Gemisi'nin güvertesinde yine biz varız. Bile Dayaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu, sizin yanınızda ses soluk olmaya çalışacağım. Ve Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir dönemini konuşacağız edebiyatımızın. Yedi Meşaleciler. Hoş geldin Bile Dayaman.
Hoş bulduk.
Evet, farklı bir dönem. Bu dönemin özellikleri neler?
Şöyle başlayalım. Öncelikle herkese sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyorum. Milli edebiyat şiirinin Cumhuriyet'in ilk yıllarında Servet-i Fünun'dan sonra Fecri Ati, Fecri Ati'den sonra Milli Edebiyatçılar ve Milli Edebiyatçılardan sonra da Yedi Meşaleciler edebiyat tarihinde sıralanıyor. Dolayısıyla biz bugün Yedi Meşaleciler kimler, Yedi Meşalecilerin şiire ve edebiyata dair görüşleri neler, bunlara dair fikir vermeye çalışacağız. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Yedi Meşalecilerin diğer edebi topluluklardan farkı, Cumhuriyet'in ilk beyanname ile ortaya çıkan edebi topluluk olmaları.
Beyanname ile.
Doğrudur. Fecri Ati de beyanname ile ortaya çıkmıştı.
Evet.
Ama o zaman Cumhuriyet henüz kurulmamıştı. Cumhuriyet öncesiydi. Artık Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1923'ten sonra bir beyanname ile, bir bildiri ile edebi fikirlerini, şiire dair görüşlerini ortaya koyan ilk topluluktur Yedi Meşaleciler. Böyle bir özellikleri var. Yedi Meşaleciler içerisinde Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Vasfi Mahir Kocatürk, Muammer Lütfi Bahşi, Sabri Esat Siyavi Vuşkil, Ziya Osman Saba ve bu grubun tek hikayecisi olan Kenan Hulusi Koray yer alıyor.
Peki Kenan Hulusi Koray da şiir mi yazmış?
Yok, sadece
o hikaye
yazmış.
Yazıyor.
Sadece
ama yine
hikaye
de Yedi
yazmış.
Meşalecilerin içinde
Doğrudur.
Yer alıyor.
Yedi Meşalecilerin içinde yer almış. Yedi Meşaleciler zaten sadece şiir yazan şairlerden mürekkep bir topluluk değil.
Değil.
Şairler aynı zamanda fıkra yazarları, deneme yazarları, hikayeleri var. Dolayısıyla bu isimler de çok yönlü kişilikler.
Peki az sonra geleceğiz belki şiirlerinin özelliklerine de. Şiirlerdeki o özellikleri Kenan Hulusi Koray'ın hikayelerinde de buluyor muyuz? Yani ortak bir şeyler var mı?
Tabii ki. Kesinlikle buluyoruz. Zaten o dönemin edebiyat atmosferi içerisinde yeni bir şey yapmak, yeni bir ses ve soluk getirmek amacıyla Türk edebiyatı içerisinde yer alıyorlar. Yeni bir sesten, yeni bir soluktan kasıt sadece şiire dair görüşleri kapsamıyor. Hikayeye, denemeye, edebiyatın tüm türlerine kapsadığı için Kenan Hulusi Koray da altı arkadaşıyla birlikte bu grubun içerisinde yer almış.
Tamam. O halde özellikleri nelerdir diye soralım mı?
Tabii ki. Öncelikle bu topluluk nasıl ortaya çıktı? Kısaca ondan bahsedeyim.
Olur, evet.
Bu gençler Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunların kimisi lise öğrencisi, kimisi üniversite öğrencisi. Servet-i Fünun'dan sonra Fecri Ati ve milli edebiyatçılar ile birlikte yeşeren bu edebiyat ortamı içerisinde Yedi Meşaleciler olarak ortaya çıkacak olan bu yedi isim şuna karşı çıkıyorlar öncelikle. Hem Servet-i Fünun edebiyatının doğurduğu Doğu edebiyatı temsiliyeti hem de sonrasındaki milli edebiyat akımının doğurduğu yeni lisan, ulusal yazın görüşü, bütün bunlara karşı çıkarak yeni bir mevzi yaratmak adına edebiyatta yeni bir ses, yeni bir soluk getirmek amacıyla Yedi Meşaleciler isminde bir kitap çıkaracaklarını Servet-i Fünun dergisinin 22 Mart 1928 tarihli sayısında ilan ediyorlar. Tabii öncelikle şunu da ifade etmek gerekir. O dönem yeşeren toplulukların birçoğu neredeyse Servet-i Fünun nüvesinde yetişme. Servet-i Fünun içerisinden çıkıyor. Çünkü Servet-i Fünun birçok şaire, birçok yazara, birçok topluluğa sesini duyurma imkanı tanıyor.
Evet.
Bunu da zaten Servet-i Fünun bahsimizde dile getirmiştik. Dolayısıyla Servet-i Fünun dergisinin 1928'deki o sayısında 7 Meşale isminde bir kitap çıkaracağını duyuran bu 7 isim aynı zamanda kitapta her 7 kişinin kendi eserlerinin toplandığı bir bölüm olacağının da haberini veriyorlar. Hı-hı. Ve nitekim sonrasında da zaten kitap basılıyor. Bu kitabın ön sözü çok önemlidir. Öyle edebiyat mi? Ve şiir tarihi açısından. Neden ön sözü çok önemlidir? Çünkü ön sözünde az önce sorduğunuz sual üzerine şiire dair görüşleri, edebiyata dair görüşleri yalın bir biçimde yer almaktadır.
Bir hem, de bu, özür dilerim sözünüzü bölüyorum Bilede Yaman. İsimle ilgili de sizin verdiğiniz notlardan mı hatırlıyorum? Okumuştum ama bir çekişme olup sonunda karar kılınan
doğrudur,
bir isim değil mi?
Doğrudur, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Topluluğa ad olarak Yedi Kollu Şam'dan, Yedi Dağın Çiçeği, Yedi Veren, Yedi Ses, Yedi Yıldız gibi isimler tartışılıyor. Ve bu tartışmalar hararetli geçiyor bu arada. Öyle sakin bir tartışma neticesinde yedi meşalecilere karar kılınmıyor aslında. Fikir ayrılıkları doğuyor. İlerleyen bölümlerde bununla dair de bir anekdot var, onu da vermek isterim.
Tamam.
Kitap Nisan ayında piyasaya çıktıktan sonra akabinde kitabın ön sözünde edebi alandaki hedefleri sıralıyorlar diye bahsettik.
İlgi görüyor mu kitap?
Kitap
edebiyatçılar arasında
hiç beklenmedik şekilde ilgi görüyor. Kendileri dahi şaşırdıklarını anılarında, o dönemin gazete yazılarında yazıyorlar zaten. Bunu belirtiyorlar. Kendileri dahi o alakayı tahmin edememişler. Bunun sebebi de aslında şudur. Her yenilik kendine has bir coşku getiriyor. Kendine has bir heyecan getiriyor. Kendine has bir ses getiriyor. O yüzden bir de o dönem artık böyle edebi eserlere, edebiyata düşkünlüğün başladığı dönem diyebiliriz aslında. Hı-hı. Cumhuriyet kurulmuş. Hı-hı. Artık Atatürk'ün ifadesiyle yeni sosyete, yeni toplum. Orada işte yeni sosyeteden kasıt yeni bir elit bir zümre. İşte bu zümre neyle oluşuyor? Bu zümre ilim, bilim, hı-hı, sanat.
Dolayısıyla, bu arada örneğin harf devrimi yapılmış mıydı?
Kesinlikle. Tam ona gelecektim ben de. Dolayısıyla bu zümreler oluştuğu için yenilikler daha çok ses getiriyor. Hı-hı. Fakat sizin de söylediğiniz üzere 1928 yılı içerisinde harf devrimi yapılınca yedi meşalecilerin çıkardığı bir dergi var. Öncesinde onu söyleyeyim. Kronolojik bir hata yapmayalım burada. Hı hı. Kitap çıktıktan sonra aynı zamanda Meşale isminde bir dergi çıkarıyorlar. Hı hı. Fakat harf inkılabından sonra bu dergi kapanıyor. Hı. Bu dergi kapandıktan sonra da İlerleyen dakikalarda bahsedeceğimiz üzere Yaşar Nabi Nayır'ın kurduğu Varlık Yayınları'nda toplanıyor yedi meşaleciler bu sefer. Hı. Meşale dergisinden sonra. Hı. Meşale dergisinin önemi de şu. Meşale dergisinde Ahmet Haşim sadece yedi meşaleciler değil, dönemin ünlü şairleri. Örneğin Ahmet Haşim gibi isimler de yer alıyor. Hı. Onların yazıları, onların şiirleri de yayımlanıyor. Yedi meşalecilerin sorduğunuz sual üzerine...
Özür dilerim. Buyurun. Derginin kapanıyor olması onların önünü kesen bir şey mi hareketleri anlamında?
Yok. Zaten bir arada hareket etmeye bir süre devam ediyorlar. Hı-hı. Bir süre beraber eser vermeye devam ediyorlar. Etkileşim Hı-hı. halindeler sürekli. Hı-hı. Neredeyse 30'ların sonuna kadar diyebiliriz yani. Hı-hı. 1930'ların sonuna kadar sürekli bir etkileşim vardır yedi meşaleciler arasında. Arada ayrılıklar var. Onlara da değineceğiz. Yedi meşalecilerin şiirlerinde Ahmet Haşim etkisi çok açıktır. Bunu hem Haşim'in Meşale dergisinde bu gençlerle ilgili yazdığı yazılardan da görürüz. Ahmet Haşim de bu gençlerden gururlanarak bahseder tabir yerindeyse. Hı-hı. Çünkü onların estetik zevklerinin yüksek olduğunu düşünür. Hı-hı. O yüzden yedi meşalecileri desteklediğini söyler. Güzel. Yazılarında. Hı-hı. Biz topluluk içerisinde Ziya Osman Sabah'a ayrı bir parantez açabiliriz konuşurken. Hı hı. Çünkü yedi isimden biz yalnızca altısını konuşmak mecburiyetindeyiz. Programımız şiir programı olduğu için, hı hı, Kenan Hulusi Koray da hikayeci olduğu için diğer altı şairin hayatına odaklanacağız. Edebiyat tarihçilerinin mutabık olduğu bir konu da Ziya Osman Saba'nın yedi meşaleciler içerisinde en güçlü şair olduğudur.
Az evvel yayınımızın başında Ziya Osman Saba şiiri okuduk değil mi?
Doğrudur.
Güz sonbahar
doğrudur.
Şiirini okuduk. Evet.
Güz şiiriydi. Dilerseniz şairler evet, kimler? Onlardan kısa kısa
tamam.
bahsedelim.
Sonrasında
sonra toparlayıp
özelliklerinden bakalım,
bahsederiz.
Tamam.
Şiire dair görüşlerinden bahsederiz.
Tamam.
Yaşar Nabi Nayır'la başlayabiliriz. Bu arada bu isimler tabii ki akranlar. 1900'lü yılların başlarında doğmuş. Kimisi 40'lı yıllarda, kimisi 50'li yıllarda, kimisi 60'lı yıllarda vefat etmiş. Yaşar Nabi Nayır da diğer arkadaşları gibi 1900'lerin başında Üsküp'te doğuyor. Hı hı. 1981'de İstanbul'da vefat ediyor. 1929'da Galatasaray Lisesi'ni bitiriyor Yaşar Nabi Nayır.
Evet.
Bir dönem bankacılık yapıyor. Ulus Gazetesi'nde, Türk Dil Kurumu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalışıyor. Ve ilk sayısını 15 Temmuz 1933'te çıkardığı Varlık Dergisi'ni yayımlamaya başlıyor.
Ve çok değerli bir dergi değil mi bu?
Hala kesinlikle. Günümüzde hala de. Günümüzde devam eden, hı hı. Türk edebiyatına damgasını vurmuş, hı hı. tabir yerinde ise Yaşar Nabi Nayır'ın büyük bir hizmetidir, hı. Varlık Yayınları. Evet. Hala varlığını sürdürmektedir.
Evet, evet.
Varlık Yayınları bünyesinden birçok şair, yazar çıkarmıştır. Hı hı. Böyle de bir hizmet sunmuştur, hı hı. bizim yayın hayatımıza, yayın tarihimize.
Bir de siz daha önceki bölümlerde, edebiyatımızın farklı bölümlerinde de şunu söylemiştiniz. Şairler sadece şiir yazmıyorlar. Onların pek çok
evet.
farklı özellikleri de var dediniz.
Evet.
Galiba Yedi Meşalecilerde de benzer durum
muhakkak,
söz konusu değil
muhakkak.
Mi?
Muhakkak. Hatta Yedi Meşalecilerde bu durum daha belirgin,
çok
daha
yönlü.
Ön planda. Şair kimliklerinden ziyade farklı farklı kimlikleri mevcut. Yaşar Nabi Nayır'ın yayıncı kimliği şair hı-hı. kimliğinin önündedir mesela.
Bir de bankacılık dediniz mesela
doğrudur.
Değil mi?
1946'da Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevinden istifa edip kuruyor zaten Varlık hı-hı. Yayınları'nı. Zaten ölünceye kadar da yaşamının sonuna kadar da yayın işleriyle uğraşıyor, meşgul oluyor. Yedi Meşale Topluluğu'nun kurucuları arasında sizin de söylediğiniz üzere sadece şair kimliğiyle maruf değildir. Hı-hı. Öykü, roman, oyun, deneme, fıkra birçok yazısı mevcuttur. Hala yayınlanan Varlık Dergisi az önce de söylediğim üzere Türk Edebiyatı'na büyük katkı sağlıyor. Birçok yeni yazar kazandırıyor. Hı-hı. Yaşar Nabi Nayır'ın şiirlerine ilişkin görüşleri sıralamak istersek de şunları söyleyebiliriz. Yazıldıkları dönemin biçimsel özelliklerini yansıtıyor. Yedi Meşalecilerin bu ortak noktasıdır aslında. Dışa vurumcu dediğimiz ya da izlenimci dediğimiz özellikler taşırlar.
Evet.
Yani yalın bir şekilde olanı resmetme. Bir ressam gibi, bir dışa vurumcu ressam gibi olanı resmetme gayreti içerisindedirler. Yaşar Nabi Nayır'ın şiirlerinde bu çok belirgindir. Çevreyle ilişkileri olmayan, insan ve toplum üzerinde gözlemlere dayanmayan şiirlerdir bunlar. Aynı zamanda yazarın iç dünyasını da aslında kendi muhayyilesinde kurduğu dünyayı da çok yansıtmış diyemeyiz. Hmm. O yüzden eleştiriye maruz kalmışlardır.
Evet.
O yüzden Türk Edebiyatı tarihinde böyle silinip gitmişlerdir demek.
Bir iz bırakamamış
belki, evet,
demek.
İz bırakamamışlar daha doğru bir
peki,
tabir olur.
Peki o zaman şöyle yapalım mı? Örnekleyelim hemen bakalım gerçekten Bilede Yaman'ın söylediği gibi bir tasvir, gözümüze canlandırıcı bir bir portreyi çizici özellikleri ve bir taraftan da tabii iç dünyasının yansımaması söz konusu muymuş Yaşar Nabi Nayır'ın Sonbahar şiirinde. Altın rengi gözleri yanan bir sema verdi. Ilık bir çay kokusu akardı saçlarından. Yanmanın lezzetini onda hissettiğim bir an ve yazın sevgisini bana önce o verdi. Yaz gibi iri, olgun meyveleri severdi. Bir çocuk gibi şendi ve gülerdi her zaman. Bir mevsim gözlerinden içime doldu cihan ve güzel yaz günleri ne çabuk geçiverdi. Artık donuk bir cam var mavi gökler yerinde. Güneşi benden çalan o sıcak bakışlardır. Ve yazı o götürdü mutlak beraberinde. En güzel rüyaların bile bir sonu vardır. Bir bahar rüzgarından alarak bir sabah hız, mevsimlerin ömrünü yaşamıştı aşkımız. Onu şimdi kaybettim ve şimdi sonbahardır.
Evet. Yüreğinize sağlık. Bahsettiğimiz gibi bunlar bu şiirden de anlaşılacağı üzere çok yalın, çok içten bir şiir, yumuşak bir şiir. Fakat döneminde eleştirilere maruz kalmasına sebep olan husus ise çevreyle ilişkisi olmayan, temadan kaynaklı, teması standart bir tema. Daha çok böyle pastoral izlenimleri olan ama aslında pastoral de olmayan yalın bir şiir.
Evet.
Sonbahar temalı.
Peki Bilal Eman, örneğin ben bu şiiri okurken şunu hissettim. İç dünyasıyla ilgili ipuçları var burada. Belli ki çok hüzünlü. Belli ki gitmiş
muhakkak,
sevilen yazdan
muhakkak,
sonra.
Evet. Bu zaten dediğim gibi hani bir şiirden şairin bütün dünyasını çözmek kolay değildir. Söylediğiniz gibi bir şiirde genel olarak verilen tutumların ya da genel olarak atfedilen özellikleri bulmak zordur biraz ama.
Doğru, evet. Bu özel bir seçkiydi bizim
doğrudur.
İçin. Bunu belki çoğaltsak Yaşar Nabi Nayır'ın diğer şiirlerine baksak.
Evet.
Evet, yani burada gerçekten içsel duygular çok da fazla gösterilmemiş diyebiliriz.
Evet, doğru.
Evet, sıradaki şairimiz kim?
Sıradaki şairimiz Cevdet Kudret Solok. O da 1907'de İstanbul'da doğup 92'de aynı yerde aramızdan ayrılmış.
Evet.
Birinci Dünya Savaşı'nda babası vefat edince annesi tarafından okutuluyor. Cevdet Kudret Solok hukukçudur. İstanbul hukuku bitiriyor. 1933-45 arasında Kayseri ve Ankara Atatürk Liselerinde, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda edebiyat öğretmenliği yapıyor. 45-50 arası Türkiye Ansiklopedisi Bürosu'nda edebiyat sekreterliği yapıyor ve Türk Dil Kurumu'nda görev yapıyor. Cevdet Kudret Solok'un şiirlerinde de şunu görürüz biz. Hüzünlü ve açık şiirler yazdığı için duru bir dille yumuşak, Tanrı'ya boyun eğiş, ölüm, ötesi gibi konuları işlemiştir şiirlerinde. Çocukluk anıları yer alır, ev ve aile sevgisi yer alır, yoksullara karşı duyarlılık yer alır, küçük mutlulukların sevincinden çok bahsetmiştir. Yetinme şairi diyebiliriz aslında Cevdet Kudret Solok'a. Yetinmenin şairi diyebiliriz aslında.
Peki bir taraftan da kötümserlik ve biraz daha
muhakkak
yalnızlık duygusu baskın mıdır?
Evet, baskındır. Cevdet Kudret Solok'a dair şunları da söylemeden geçmeyelim. İlk şiirini 1927'de Servet-i Fünun'da yayınlıyor diğerleri gibi. Ardından Varlık, Yücel, Ataç gibi dergilerde yazıları, şiirleri yayınlanıyor. Çoğunlukla hece ölçüsünü kullanıyor.
Öyle mi?
Evet. Çoğunlukla hece ölçüsünü kullanıyor. Fakat 19. yüzyıl edebiyatı anlayışına bağlı kalıyor. Bu nazım biçimlerini kullanıyor daha sonradan. Bu ne demek? İşte serbest şiire yöneliyor sonradan. Az önce bahsettiğimiz üzere duru bir dille yazdığı serbest şiirlerinde özellikle hüzünlü, açık bir temalar yer alıyor. Öyküleri de var. Öykülerinde çoğunlukla anılarını anlatıyor. Kendi hayatına dair izleri görmek mümkündür. Cevdet Kudret Solok'u bu şekilde tarif edebiliriz.
Sonrasında da Vasfi Mahir Kocatürk 1907-1961 yıllarında yaşamış değil mi şair?
Doğrudur. Kendisi Gümüşhaneli Vasfi Mahir Kocatürk. Mülkiyelidir. 1930'da bitiriyor mülkiyeyi. Vasfi Mahir de diğer arkadaşları gibi çeşitli ileride edebiyat öğretmenliği yapıyor. 50-54 arasında Demokrat Parti'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gümüşhane Milletvekili olarak yer alıyor. Yedi Meşale topluluğu üyeleri arasına giriyor o da diğer arkadaşları gibi. Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayınlanıyor. Önce epik şiirler yazıyor. Kahramanlık üzerine şiirler yazıyor Vasfi Mahir Kocatürk. Daha sonra hece ölçüsüyle aşık tarzı şiire yöneliyor. Daha çok halk edebiyatını andıran, halk edebiyatı nazım biçimlerinin kullanıldığı, halk edebiyatı temalarının kullanıldığı şiirleri mevcut. Fedakarlık, milli duygular, vatan ve millet sevgisi gibi temaları işliyor. Bu temaları en güzel şekilde işleyen Yedi Meşaleciler içerisinde Vasfi Mahir Kocatürk'tür diyebiliriz.
Çok güzel. Şimdi Muammer Lütfi Bahşi Beyefendi ile devam ederim. O da 1903-1947 yıllarında. Ne kadar kısa bir ömür.
Evet.
Değil mi?
Çok kısa.
Hay Allah.
44 yaşında.
Evet.
Hayatını yitirmiş bir isim.
Evet.
Muammer Lütfi Bahşi 44 yıllık yaşamına birçok meşgaleyi sığdırmış bir isimdir aslında Muammer Lütfi Bahşi. Yedi Meşalecilerin en agresif şairidir diyebiliriz.
Agresiften kastımız?
Hem yapı itibariyle, hem mizaç itibariyle, hem kalem itibariyle.
Evet.
Kaleminde de agresiflik vardır.
Sert.
Evet. Kendisi Ödemiş, Rüştiye ve İdadesi'nde eğitimini tamamlıyor. O arada yakınlarından Arapça ve Farsça öğreniyor dedesinden. İstanbul İlahiyat Fakültesini 1927'de bitiriyor. Ardından Hukuk Fakültesini 1929'da bitiriyor. Ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, hatta Türkiye'yi de aşıp Balkanlar'da da bulunuyor Muammer Lütfi Bahşi. Antalya, Kuşadası, Bozdağ, Nazilli, Ürgüp, Demirci gibi yerlerde hakimlik yapıyor. Hakimlik mesleğini icra ediyor. Sürekli yer değiştirmeden rahatsız olarak istifa ediyor. Ölümüne kadar da memleketi ödemişte avukatlık yapıyor.
Evet.
Ölümüne kadar hem avukatlık yaparak geçimini sağlıyor. O arada da yazılarıyla, şiirleriyle Türk edebiyatına katkı sunuyor. Burada Cumhuriyet Devri Türk şiirinde Yedi Meşaleciler grubuna katıldıktan sonra değinmek istediğim bir husus var Muammer Lütfi Bahşi ile ilgili.
Evet.
Mesleki zorunlulukları, çalışmalarına uygun bir ortam bulunmaması Muammer Lütfi Bahşi'yi şairlik kimliğinden uzaklaştırıyor. Burada şöyle bir anekdot vermek istiyorum.
Galiba en az tanıdığımız şairlerden
doğrudur.
Birisi
evet,
değil mi?
Evet. Aslında bir de şöyle bir husus var. Yedi Meşalecilerin o dönem tanınmasına vesile olan aslında Muammer Lütfi Bahşi'dir. Çünkü Yedi Meşalecilere yöneltilen bütün eleştirilere deyim yerinde ise neredeyse tek başına göğüs germeye çalışıyor.
Avukatlık var serde.
Evet.
Evet.
Zaten sonra da arkadaşlarıyla da ters düşüyor. Onlarla da artık bir tenkit süreci başlıyor. Kendi arkadaşlarıyla gruptan ayrılıyor. Onu da bu bahsin sonunda değinebiliriz.
Ama bir anekdot anlatacaktınız.
O anekdottan bahsedeyim. Ben şimdi Muammer Lütfi Bahşi'nin kısaca bahsedeyim uzatmadan. Şair kimliğinden uzaklaşması, yeterince şiir yazamamış olmasını Baudelaire'in, bu Fransız şair Baudelaire'in müthiş bir tabiri vardır. Ona bağlıyorum ben. Orada diyor ki, buradan söyleyeyim, bir insanın dehası ne kadar geniş olursa olsun, iyi niyeti ne kadar büyük olursa olsun, resmi görev her zaman insan dehasını biraz azaltır, kah özgürlüğünü kısıtlar, kah ileriyi görmesini engeller. Bana kalırsa Muammer Lütfi Bahşi de hakimliği sanırım bu sebepten bırakarak avukatlık yapmaya devam ediyor diye düşünüyorum.
Evet.
Muammer Lütfi Bahşi'nin şiirlerinde yine aynı temaları görmek mümkündür diğer arkadaşları gibi. İnsanın iç yalnızlığı, yer yer milli konular, yer yer vatan millet duygularının yer aldığı şiirler. Zaten şiiri aruzla başlıyor. Şiirlerinde aruz ve hece ölçüleriyle milli konular işliyor. Daha sonra serbest nazıma yöneliyor. Burada az önce bahsettiğim ayrılık meselesine dair de şunu söyleyeyim. Meşale dergisi harf inkılabından sonra kapandıktan sonra diğer Yedi Meşalecilerin varlık yayınlarında, Yaşar Nabi Nayır'ın kurduğu varlık yayınlarında tekrar bir araya gelerek yayın hayatını devam ettirdiğini söyledik. İşte tekrar Varlık Dergisi'nde 1933'te Yedi Meşalecilerin diğer mensupları toplandıktan sonra Muammer Lütfi onlar arasında yer almıyor.
Almak istemiyor.
Almıyor. Arkadaşlarını sert biçimde eleştiren yazılar yazıyor. Bu tartışmalar aslında programın girişinde bahsettiğimiz Yedi Meşalecilerin ismi ne olsun tartışmasına bağlanabilir. Aslında ayrılığın nüveleri o zaman atılmış. İşte Yedi Meşaleciler isminde karar kılınana kadar Yedi Kollu Şam'dan, Yedi Dağın Çiçeği, Yedi Veren Ses gibi görüşler tartışılırken Muammer Lütfi Bahşi kendi fikirlerini sert biçimde savunmuş ve demiş
belli
ki...
Belli ki ismi Yedi Meşaleciler olsun istemeyenlerden.
Doğrudur, evet.
Anladım.
Aslında o tartışma, o eleştiri süreci kendi arkadaşları içerisinde o zaman başlamıştır diyebiliriz.
Tamam. Peki Sabri Esat Siyavuşgil'den de bahsetmiştiniz grubun içinde yer aldığını. 1907-1968 yıllarında yine gencecik bir yazarmış. Kısa bir ömür ne yazık ki. O da İstanbullu
maalesef
mudur?
Doğrudur. Kendisi İstanbul'dur. İstanbul'da doğup vefat etmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde başladığı eğitimini Fransa'da Dion ve Lyon üniversitelerinde felsefe bölümünde tamamlıyor. Sabri Esat Siyavuşgil'in diğer Yedi Meşalecilerin diğer mensuplarından farklı özelliği şudur. Kendisi iyi bir pedagogtur. Aynı zamanda iyi bir psikologtur. Zaten 1942'de profesör oluyor. Ve hayatının sonuna kadar da öğretim üyeliğini sürdürüyor. İlk şiirleri Güneş ve Hayat dergilerinde yayınlanıyor. Yine Meşale dergisi kapandıktan sonra Muhit ve Varlık dergilerinde şiirlerini ve yazılarını yayımlamaya devam ediyor. Sabri Esat Siyavuşgil'de dışa vurumcu bir ressam tutumuyla yeni ve canlı şiirler yazıyor. Ulus, Yeni Sabah haber gazetelerinde köşe yazarlığı yapıyor. Burada Sabri Esat'la ilgili hoş bir anekdot var, onu da verelim. Ünlü oyun Cyrano de Bergerac'ın Türkçe çevirisiyle büyük ün yapıyor. Edmond Rostand'ın ünlü oyunu. İşte bu filmi de vardır. Orada meşhur bir tiradı vardır. İstemem eksik olsun diye başlayan meşhur bir tirattır bu oyun içerisinde. İşte o çeviriyi Sabri Esat Siyavuşgil yapıyor. Bizim edebiyatımıza o kazandırıyor. Ayrıca Said Faik Abasıyan'ın şiirlerini Fransızca'ya çeviriyor. Bu çok büyük bir hizmettir.
Çok kıymetli. Evet.
Said Faik'in Avrupa'da tanınmasını sağlayan isimlerden biridir Sabri Esat.
Evet. Dolu dolu bir hayat yaşamış. Evet. Hani bu da bu şairimiz de kendisini öğretim görevliliğine adadığı için aslında tüm bunları yapacağı ortam çok daha müsait değil mi?
Muhakkak.
Gerek yazma, yazması evet. anlamında gerek evet. çeviri anlamında. Evet. evet.
Son olarak Ziya Osman Sabah'dan bahsedelim. O da 1910'da İstanbul'da doğup 1957'de 47 yaşında erkenden dünyadan göçüp gitmiş.
Evet.
Mütareke yıllarında yatılı olarak Galatasaray Lisesi'ne başlıyor. 31 yılında mezun oluyor 1931'de. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oluyor 36 yılında. Çeşitli memuriyetlerde bulunuyor. Emlak Kredi Bankası'nda çalışıyor. Sonra Milli Eğitim Basım Evi Tasih Bürosu'nda görev yapıyor. Kalp hastalığı üzerine evine çekilip Varlık Yayın Evi'nin yayın işleriyle meşgul olmaya başlıyor.
Evet.
Ve hayatının sonuna kadar da Varlık Yayınları'nın yayın işlerini yürütüyor. Ziya Osman Sabah'ın programın başında edebiyat tarihçileri tarafından yedi meşaleciler içerisinde en güçlü şair olduğundan bahsetmiştik.
Doğru.
Peki şiirlerinde nasıl bir tema var? Şiirlerinde çocukluk anıları, ev ve aile sevgisi, yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukların sevinci. Bu tip unsurlar yer alıyor yine. Ziya Osman Sabah'ın yedi meşaleciler içerisinde en hüzünlü şiirleri, en içe kapanık ve insanı en derinden yakalayan şiirleri yazdığını söylemek mümkündür.
Peki Bleda Yaman, Ziya Osman Sabah ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir not var mı?
Son olarak şunu söyleyebilirim. Öykülerinde çoğunlukla anılarını anlatıyor. Şiirlerini Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak isimli kitaplarda toplamıştır.
Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle beraberce şiir gemisinin güvertesinden sizlere şiirlerle el salladık. Bleda Yaman yanı başımızaydı. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim efendim. Esenlikler diliyorum.
Teşekkürler. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Feray Uz, Bleda Yaman'ın birlikte hazırladığı, ben Yasemin Pamukçu'nun sunduğu ve teknik masada da Aslı Yıkılmaz'ın bize eşlik ettiği şiir gemisi bu hafta burada nihayetleniyor. Programımızı biz Vasfi Mahir Kocatürk'ün Şairin Ölümü şiiriyle bitiriyoruz. Ne bir damla gözyaşı, ne yerde yaslı bir mum. Hazin, loş odalarda ölümü sevmiyorum. Bir çığ sesiyle nasıl inlerse bir uçurum, benim öyle verecek kalbim son nefesini. Titreyen dallarını açıp göklere kadar, hıçkıracak ney gibi sülün boylu kavaklar. Talihimin göğsümde hapsettiği canavar, derin çıtırtılarla kıracak mahbesini. Ardımda bin bir gönül, ıstırabımdan derin, matemini tutacak bir mukaddes kederin. Ölümün gösterecek dünyaya ölümlerin, hem en şereflisini, hem de en mukaddesini. Gözlerim çektiğimi ifşa etmese bile, kalbimden ayrılınca ruhum gelecek dile. Yüz bin yıllık kainat hummalı bir vecd ile dinleyecek ilk defa ıstırabın sesini. Her gün bir parça daha fazla yalçınlaşarak, bir uçurum olunca bana sevdiğim kucak, fırtınalı göklerden ölümüm andıracak, yıldırımla vurulmuş kartalın düşmesini. Şiir Gemisi.